Ayrım 52.
Yapıtta bu büyük ülke felsefe, din, doğa bilimleri, edebiyat, coğrafya, hukuksal düzen, gelenek ve görenekler bakımından kapsamlı bir biçimde inceleniyordu. Farklı dinler ve inanç sistemleri ön yargıdan uzak, yansız biçimde ve her din kendi terimleri kullanılarak ele alınıyor, tümüyle nesnel bir tutum izleniyordu. AGE sayfa 431. Biruni, özgürlüğe verdiği önemi tüm yapıtlarına yansıtmıştır. İnsanların düşünce ve inançlarını hem dışarıdan gelen hem de inanç adına kendi içlerinde yarattıkları engellerden kurtarmaları gerektiğini söyler. Düşünce üzerinde baskı oluşturacak her türlü ilişki ve girişimi yatsır, farklı düşüncelerin varlığını gelişmenin koşulu sayar. Sanskritçeden Arapçaya çevirdiği, Patanjali'ye yazdığı ön söz, özgürlük düşüncesinin bir özeti gibidir ve son tümcesi şöyledir. İnsanların düşünce ve inançlarındaki çeşitlilik, gelişimin ve dünyadaki esenliğin kaynağıdır. AGE sayfa 431. İbn Sina 980-1037 İslam düşüncesinde Farabi'den sonra en yetkin filozof olarak kabul edilir. Batılılar Avicenna adını takarak ona da büyük önem vermişler ve yapıtlarını okullarında okutmuşlardır. Biruni ile aynı zamanda ve aynı topraklarda yetişmiş, ilk Müslüman Türk devleti olan Samanoğulları egemenliğindeki Türkistan'da, Buhara yakınlarındaki Afşar'da doğmuştu. 18 yaşına dek baba evinin kültürlü ortamında yetişti ve bilim adamlarının uğrak yeri olan bu evde birçok ünlü bilginle tanıştı. 14 yaşına geldiğinde bilgi yönünden hocalarını geride bırakmıştı. 16 yaşında yanında hekimler çalışıyordu. Bu yaşlarda Harizm'e giderek kendinden 7 yaş büyük olan Biruni ile uzun görüşmeler, düşünce alışverişi yaptı. Hasta olan Samanoğulları Hakanı II. Nuh'u iyileştirince bilim ve bilim adamına değer veren bu Hakan'la dostluğu gelişti. Sasanilerin görkemli kütüphanesi tümüyle ona açıldı. Türk aileden gelip tümüyle Türk olan bu çevrede yetişmesine karşın Batılılar onu da Türk saymadılar. Ancak onun diğerlerinden farklı olarak Arap değil, İranlı olduğunu söylediler. Dönemindeki diğer bilim adamları gibi çalışmalarını geniş bir alana yaydı ve felsefe, mantık, tıp, fizik, geometri, gökbilim, matematik, müzik dallarında araştırma ve incelemeler yaptı. Ancak özellikle felsefe, mantık ve tıp alanında kendinden sonrasına yön veren yüksek bir yetkinliğe ulaştı. Antik çağ felsefesini Farabi yorumlarından yola çıkarak inceledi. Felsefeye Aristo ve Farabi gibi mantıkla başlıyor ama Aristo mantığını aşıyordu. Öyle ki Gorv Han gibi kimi bilim tarihçileri modern mantığı Aristo'dan değil İbn Sina'dan başlatırlar. İbn Sina, çağı için şaşırtıcı bir ileri görüşle maddenin esas olarak kendi iç güçlerine bağlı olarak değişime uğradığını savunmuş, Aristo'nun ünlü ilk hareket ettirici güç anlayışını saf dışı bırakmıştır. Çağdaş felsefenin özgüç, otodinamizm olarak tanımladığı değişim kavramını Arapça al-kuvvet, al-nefsiye sözcüğüyle ve ondan 800 yıl önce açıklamıştır. Atomların sonsuza dek bölünebileceğini söylemesi, cansız doğadan canlı doğaya, bitkilerden hayvanlara, hayvanlardan insanlara derece derece geçildiğini ileri sürmesi dahice çıkışlardır. Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü Orhan Hançerlioğlu 1. Cilt Remzi Kitabevi 1985 sayfa 265. İbn Sina 150'den fazla kitap yazmış ancak bunların tümü günümüze ulaşamamıştır. Kitaplarından kapsamlı bir felsefe bilim ansiklopedisi olan Kitabüs Şifa ile tıp tarihinin en ünlü kitapları arasında yer alan El Kanun, Avrupa'da uzun yıllar ders kitabı olarak okutulmuş ve 600 yıl boyunca tıp çevrelerinde etkili olmuştur. Tarih boyunca ilim ve din, A. Adnan adı var, Remzi Kitabevi 5. basım 1994, sayfa 82. Zekeriya el-Razi'nin yapıtları en iyi klinik yapıtlar olarak okutulurken, İbn Sina'nın kanunu kuramsal öğreticiliğiyle önem kazanıyordu. Vücuttaki sıvı dengeleri, menenjit, ateşli döküntüler gibi hastalıklar için geliştirdiği tedavi yöntemleri, dengeli beslenmenin önemi ve ilacın dengeli kullanımı konularında geliştirdiği görüşler son derece ileri bilimsel düzeye ve özgünlüğe sahipti. Büyük Larus Gelişim Yayınları 9. Cilt Sayfa 5527 Kemiklerin de diğer dokular gibi iltihaplanacağını ileri sürmüş ve kendisinden önceki hekimlerin bu konudaki yanılgısını onlar beyin gibi gevşek dokuların ve kemik gibi katıların iltihaplanmadığını söylerler, bu doğru değildir sözleriyle dile getirmiştir. Beyin zarı iltihabını bularak beyin ve omurilik menenjitiyle tali menenjitin ayrılığını ortaya koyan ve bu hastalıklara tanı koymak için daha iyisine günümüzde bile ulaşılamayan mükemmel tarifler verdi. Allah'ın Güneşi Avrupa'nın üzerinde Sigrid Huncke, Altın Kitapları Yayınları 2001, sayfa 137-138. İran humması adını verdiği bulaşıcı şarbon, kara kabarcık hastalığını, sarılığa yol açan hastalıkları ve deri altına yerleşen Cinea, Medine kurdu parazitini ilk kez açık ve net olarak tanımladı. Karaciğer absesi ve peritonit için tanı yöntemleri geliştirdi. Bağırsak ve böbrek kolitlerinin belirtilerini birbirinden ayırdı. Yüz felcinin iç ve dış nedenlerini ortaya koydu. AGE sayfa 138. Sandhoff'un tıp tarihine bütün çağlarda eşi olmayan kusursuz yapıtlar bıraktığını söylediği İbn Sina, tıpla ilgisi olmayan pek çok dalda da değerli yapıtlar üretti. Dil bilim alanında en ünlü Arapça uzmanlarını bile şaşırtan Arap'ın Lisanı, Lisanül Arap adlı kitabının ilginç bir öyküsü vardır. İsfahan'da Arapça dil bilgisindeki yetersizliği ileri sürülerek eleştirilmesi üzerine 3 yıl uğraşarak Arapçanın tüm inceliklerini ortaya koyduğu bu kitap, Ana Britannica, Ana Yayınları AŞ 16. cilt, sayfa 228. Arapçaya yapılan büyük bir katkı ve değeri ölçülemeyecek bir armağandı. Bilimin hemen her dalında inceleme ve araştırma yapan, yeni buluşlar geliştiren İbn Sina'nın başarısını kimi bilim tarihçileri fazla büyük bulur ve bu büyüklüğün bilimsel gelişmeye durgunluk getirdiğini düşünürler. Söylenen şudur. İbn Sina her şeyi o denli açık ve kanıtlı olarak ortaya koymuştur ki bir süre için sanki yeniden araştırma gereksinimi yokmuş gibi bir duygu yaratmış, düşünsel çalışmalara bir durgunluk getirmiştir. Tarih boyunca ilim ve din, A Adnan adı var Remzi kitabı ve 5. basım 1994 sayfa 85. Avrupa'yı en çok etkileyen İslam düşünürü diye tanımlanan ve Bernard Russell'ın 1872-1970 doğudan çok batı felsefesi için önemlidir dediği Arap düşünürü İbni Rüşd 1128-1198 İspanya'da Kurtuba kentinde doğdu. Fıkıhçı bir şey gereğince iyi anlayıp bilme ve bu tutumun İslam hukukuna uygulanışı bir aileden geliyordu. Babası Kurtuba Camii'nin imamıydı. Fıkıh konusundaki geniş bilgisine ek olarak hadis ve tıp öğrenimi de almıştı. Batılıların Averroes adını verdiği İbn Rüşd, dönemin bilim geleneğine uyarak birçok bilim dalında araştırma yaptı, kitap yazdı ve kuram geliştirdi. Ancak gerçek ününü Farabi'den etkilendiği din-felsefe ilişkisi üzerindeki görüşleriyle sağladı. Çok bilgili ve aydın bir kişiydi. Yapıtları Latince'ye çevrildiğinde Avrupa'nın bilim çevrelerinde hayranlık ve coşkuyla karşılandı. Görüşlerinden geniş biçimde etkilenen dönemin özgür düşünceli Avrupalıları, Aristo'yu onun yorumlarından öğrendiler. Felsefe, İbni Rüşdçülük, Averroizm adıyla yeni bir öğreti haline getirildi ve Batı'da bu öğretiye bağlı yüzlerce bilgin yetişti. İtalya'daki Padua okulu 14. yüzyıldan 16. yüzyıla dek 2 yüzyıl İbn Rüşdçü Averroist felsefe eğitimi verdi. İbn Rüşd'ün görüşleri Batı'yı aydınlanmaya götürecek düşünsel uyanış üzerinde büyük etki yaptı. Hançerlioğlu'nun söylemiyle David Hume Immanuel Kant'ı nasıl metafizik uykusundan uyandırdıysa İbn Rüşd Batı Avrupa'nın tümünü metafizik uykudan öyle uyandırdı. Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler bölümü Orhan Hançerlioğlu 2. cilt Remzi kitabı ve 1985 sayfa 264. Ancak Avrupalı aydınlar bu uyanış için ağır bir bedel ödediler. Kilise, Rüşd'ün görüşlerini Hristiyanlığa aykırı bularak yasakladı, kitaplarını okuyanlar ağır cezalara çarptırıldı, tutuklanma ve sürgün edilme yanında yakılarak öldürülmeler gündeme geldi. Ancak öğrenme ve bilgilenme isteği durdurulamadı. Rüşdçülüğün Avrupa'daki en verimli ürünü, ünlü İngiliz düşünürü Roger Bacon 1214-1294 oldu. Birçok bilim tarihçisi için İbn Rüşd, Avrupa Rönesansı'nı beyinlerde başlatan kişiydi. AGE sayfa 263-264. İbn-i Rüşd, El-Kindi ve Farabi'nin başlatıp geliştirdiği bilimle dinin uzlaştırılması tutumunu sürdürdü. Aristo ve Platon'un siyasal felsefesini incelemiş, devlet anlayışlarını yeni ve çağcıl bir yaklaşımla yeniden yorumlamıştı. İslam devletinin yapılanması konusunda geliştirdiği görüşlerinde Platon'un diyalektik yorumlarını masal ve efsanelerden arındırıyor. Bu arındırmadan sonra Platon'un ideal devlet düşüncesiyle İslam'ın yönetim anlayışı arasında büyük bir benzerlik olduğunu söylüyordu. Farabi gibi o da Platon'daki yönetici kral yerine İslam'daki imamı, devlet başkanı koyuyor. Ancak ideal hükümdarın aynı zamanda dini önder olması gerektiği sorusuna olumlu yanıt vermiyordu. İbn-i Rüşd, din ve devlet işlerinin birbirine karıştırılmaması gerektiğini ileri sürdü ve dini temsil edebilecek insanların ancak peygamberler olabileceğini söyledi. İçten bir Müslümandı, bu nedenle söylemine uygun davrandı ve Müslümanlığı gerçek anlamda Hazreti Muhammed'den başka hiçbir kimsenin temsil edemeyeceğini ileri sürdü. Kimi İslam filozofunun peygamberliği yalnızca inanç, sudur yoluyla açıklamasını yatsıdı. Ona göre, İnanç ve inanca dayalı bilgi, bilimin süzgecinden geçmeli, inanç ve akıl kendi alanlarında bağımsız kalmalıydı. Ana Britannica, Ana Yayınları AŞ 16. cilt, sayfa 228. İbn-i Rüşd, din duygusunun bir takım mantıksal önermelere ve dogmatik sistemlere bağlı olmayan, bilimden tümüyle ayrı, kişisel ve içsel bir güç olduğunu söyler. Ona göre bilim ve din birbirine karıştırılmamalı, kendi alanlarında serbest bırakılmalıdır. Bu yapılmadığında aralarına yalancı bir düşmanlık girecek ve her ikisinin de zararına yol açacak bu durum, hem bilimin hem de dinin içine zorla uydurma bilgilerin sokulmasına neden olacaktır. Tarih boyunca ilim ve din, A. Adnan adı var, Remzi Kitabevi 5. basım 1994, sayfa 86-87. İbn-i Rüşd felsefesi, Batı'nın kimi çevrelerinde bugün bile tepki çekecek kadar ileri görüşler içerir. Doğal ve toplum yasalarını açıklarken eriştiği felsefi olgunluk çok yüksektir. Değişim ona göre kaçınılması olanaksız zorunlu bir evrimdir. Temelinde sürekli bir devinimin, hareketin olduğu bu evrim, ilksiz ve sonsuz bir süreçtir. Her devinimin nedeni kendinden önceki bir başka devinimdir. Devinim olmazsa zaman da olmaz. Sonsuz olan değişimdir. Bir başlangıcın ya da sonun olduğu düşünülemez. Yokluk diye bir şey yoktur. Nedeni olan her şey aynı zamanda zorunluluktur. Felsefe Ansiklopedisi, Düşünürler Bölümü, Orhan Ançerlioğlu, 1. Cilt, Remzi Kitabevi 1985, sayfa 263-264. Ve Allah'ın Güneşi Avrupa'nın Üzerinde, Sigrid Hunke, Altın Kitapları Yayınları 2001, sayfa 271. İbn-i Rüşd'ün düşünce genişliği, daha çok kendisinden sonraki dönemlerde yalnızca Katolik Kilisesi'ni değil, kimi halife ve sultanları da rahatsız etmiş ve onları Rüşd'ün düşüncelerine karşı önlem almaya itmiştir. Örneğin, Fas hükümdarı onu Kurtuba'dan sürmüş ve nesnel bilim dışında kalan tüm kitaplarını yaktırmıştır. Doğu biliminde tutucu düşünürlerin temsilcisi konumundaki Gazali'nin 1058-1111 önemli yapıtlarından Tuhfetül Felasife'ye karşı yazdığı Tehafetül Felasiye kitabı yalnızca kendi döneminde değil, sonraki dönemlerde de çok etkili olmuş. Özellikle Sunni bilim adamları bu yapıtı çürütmek için özel çaba harcamışlardır. Örneğin Fatih Sultan Mehmet dönemin bilginlerinden Bursalı Hocazade'den İbn-i Rüşd'ün görüşlerini çürütecek bir kitap yazmasını istemiş ve Tuhafetül Felasife'nin 15. yüzyıl uyarlaması böyle ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca ilim ve din, A. Adnan adı var Remzi Kitabevi 5. basım 1994, sayfa 86. Fatih'in düşünceye düşünceyle yanıt veren davranışına karşın Hristiyan yönetici ve din adamları İbn-i Rüşd düşüncesine karşı ceza uygulamada kendilerine bir sınır koymuyordu. Paris Kent Meclisi 1210 yılında aldığı bir kararla İbn-i Rüşd'ün yapıtlarının çeviri ve basımını yasakladı. Uriel da Costa ve Herman van Rijswijk adlı iki düşünür, İbn-i Rüşd'ün yapıtlarını inceledikleri için ateşte yakıldılar. 1512'de yakılan Rijswijk yanarken şöyle haykırıyordu: "Ben onunla aydınlığa kavuştum. Önceleri körken, onun erdemlerini tanıdıktan sonra gerçeğin ışığını gördüm." Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü Orhan Önçerlioğlu 2. cilt Remzi Kitabevi 1985 sayfa 195 ve Rönesans Felsefesi Yalçın Kaya Tiglat Matbaacılık AŞ 1999 sayfa 13. Düşünceleri nedeniyle öldürülen Van Rijswijk, doğulu bir bilim adamı için bunları söylerken yaklaşık 250 yıl sonra Batı aydınlanmasının etkili isimlerinden Friedrich Hegel 1770-1831 Doğu düşüncesi için şunları söylüyordu. Öz bilinç ancak batıda özgürleşir. Doğulular insanın insan olduğu için özgür olduğunu bilmezler. Bu nedenle doğuya özgü her şey felsefeden silinip atılmalıdır. Batı düşününde Türk ve İslam imgesi Profesör Onur Bilge Kula, Büke Yayınları 2002 sayfa 13. Elkindi ve Farabi ile başlayan Doğu Aydınlanması 14. yüzyılda İbni Haldun 1332-1406 gibi bir dahi düşünür daha çıkardıktan sonra gerilemeye başladı. Haldun döneminden o denli ilerideydi ki yapıtlarının gerçek değerini Kahire'deki öğrencilerinden ve onu değerlendirilebilecek bilim adamlarından başkası o dönemde anlayamadı. Daha sonra özellikle 19. ve 20. yüzyılda gelişen bilimin ışığında onu inceleyenler karşılaştıkları bilimsel derinlik karşısında gerçek bir şaşkınlığa uğradılar. İncelenen yapıtlar sanki 14. yüzyılda bir tek bilim adamı tarafından değil de 19. yüzyıl Batı Avrupa'sında en yetkin bilim adamlarından oluşan bir kurul tarafından üretilmişti. Tunuslu, ileri gelen berberi bir ailenin çocuğu olan İbni Haldun'un toplum bilim, sosyoloji, tarih, ekonomi, doğa ve toplum gelişimi üzerine oturttuğu büyük bilim, Farabi'den İbni Rüşd'e uzanan görkemli bir birikimin ürünüydü ve elbette kolay yaratılmamıştı. Sürekli okuma, tükenmez bir öğrenme arzusu, yorulma bilmez araştırma gücü ve sabır, İbni Haldun'un belirgin özellikleriydi. Acılarla dolu çalkantılı yaşamında her koşulda en üzüntülü anlarında bile tutumunu değiştirmemiş, çalışmalarını aynı istenç ve kararlılıkla sürdürmüştü. Memlük Sultanı El Melik Zahir Berkük onu koruması altına alıp Kahire'ye getirdiğinde peşi sıra Tunus'tan Mısır'a gelmekte olan ve çok bağlı olduğu ailesinin tümünü bir deniz kazasında yitirmiş. Ancak medreselerdeki derslerine, kütüphanelerdeki çalışmalarına hiç ara vermemişti. Ana Britannica, Ana Yayınları AŞ, 16. cilt, sayfa 223. 18. yüzyıldan başlayarak günümüze dek büyük bir beğeniyle okunan ve hala incelenen Mukaddime adlı yapıtı, siyasi, toplumsal, felsefi ve ekonomik açıdan çağdaş bilimsel düşüncenin temelini oluşturur. Bilim tarihçileri onun düşünce tarihinin 26 yüzyıllık süresince ancak Efesli Heraklitos ile kıyaslanabilecek bilimsel zeka ve kavrayışa sahip bir kafa yapısına sahip olduğunu söylerler. Felsefe tarihçisi Orhan Ancarlıoğlu, Heraklitos, M.Ö. 540-480 ile İbni Haldun arasındaki benzerliği şöyle tanımlar. Her iki öke, dahi yazarın notu, bilimsel verilerden yoksun karanlık çağlarda ve ortamlarda sanki dünyada yalnız yaşıyorlarmışçasına kendi kendilerine boyatmışlar ve parlamışlardır. Her iki öke de bağımsızdır, hiçbir öğretiye bağlı değildirler, herhangi bir okuldan gelmezler, kendileri de bir okul kurmazlar. Düşünceleri çağlarını öyle aşmıştır ki onları dönemlerinde kimse anlayamaz, onlar yalnız adamlardır ve yalnız olmak zorundadırlar. Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü Orhan Ançerlioğlu 1. Cilt, Nerimzi Kitabevi 1985 sayfa 260. Dünya bilim tarihinde tarih felsefesi ve toplum bilimi, sosyoloji, çağdaş nitelikleriyle ilk kez İbni Haldun kurmuştur. Tarihi incelerken olayları anlatmak yerine olayları düşünmek ve nedenlerini ortaya koymak gerekir der. Bu yaklaşım tarih felsefesinin özüdür. Evrensel değişim yasalarını eşsiz bir sezgiyle kavrar ve sıra dışı bir yetkinlikle kuramsallaştırır. Mukaddime'de şunları söyler. Tarih bilimiyle uğraşanları en çok yanıltan davranış, milletlerin durumunun zamanın ve yüzyılların geçmesiyle değişmekte olduğunu görmemeleridir. Evrensel ve sürekli olan bu değişim, Tanrı'nın bütün varlıkları için koyduğu bir yasadır. Değişim en basit canlıdan başlayıp maymun ve şebek gibi hayvanlardan geçerek insana kadar gelir. İnsanın oluşumu işte bu hayvanlardan başlamıştır. Benim gördüğüm budur, doğrusunu Tanrı bilir. Mukaddime, Zakir Kadri Ugan çevirisi, 1954 baskısı, 1. cilt, sayfa 70-71-241. A.K. Orhan Ançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü 1. Bölüm, Remzi Kitabevi, 1985, sayfa 260-261. Bunları söyleyen İbni Haldun, inancında içten gerçek bir Müslümandır. Felsefe Ansiklopedisi Düşünürler Bölümü Orhan Ançerlioğlu 1. Cilt Remzi Kitabevi 1985 sayfa 261. İbni Haldun toplum yasaları ile ilgili görüşler ileri sürerken insanın yaşamak için yaşam gereksinimlerini karşılamak zorunda olduğunu, bunları tek başına sağlayamayacağını ve mutlaka topluluk halinde yaşaması gerektiğini söyler.